Ayrım 6.
Hangisi daha doğru söylüyordu? Tanyos her zaman şeyhin anlattıklarına inanmış, sürgün ile asla dostluk kurmayı düşünmemişti. Kendini ihanet etmiş sayardı. Ama şimdi olaylara bir başka gözle bakıyordu. Şeyhin Rukoz'un karısını baştan çıkarmak istemesi olmayacak bir şey miydi? Bütün köy halka kahyasına hak vermesini diye hırsızlık hikayesini uydurmuş olamaz mıydı? Kervan yaklaştıkça Tanyos şerefini korumak için kapıyı vurup çıkmış olan bu adama Geryos ile aynı görevi yapmış olan ancak ömrünün sonuna kadar bel bükeceği yerde çekip gitmeye yeğlemiş olan ve sonunda şeyhin ülkesinin ta kıyısına gelip yerleşerek kafa tutan bu adama bir yakınlık duymaya başlamıştı. Eski kahyasının döndüğü gün Kıferyapta'nın efendisi uyruklarına onu derhal yakalayıp huzuruna getirmelerini emretmişti. Ne var ki Rukoz dağ emirinden bir himaye mektubu edinmişti. Bir diğer mektup da Mısır Hidivi'nin imzasını taşıyordu. Bir üçüncüsü de Patrik'in kendi yazdığı mektuptu. Bunları önüne gelene gösteriyordu. Şey bütün bu yüksek kişilerin tümüne birden kafa tutacak çapta değildi. Öfkesini yutmak, vakarından da azıcık yitirmek zorunda kaldı. Üstelik eski kahya bu yazılarla yetinmemiş, her biri silahlı 30 kadar muhafız edinmişti. Bu küçük birlik oturduğu yeri gözetiyor, Rukoz dışarı adım atar atmaz da onun muhafızlığını yapıyordu. Tanyos gelenlere hayranlıkla bakıyordu. Onun hizasına geldiklerinde sevinçle seslendi. "Günaydın Hoca Rukoz." Kıferyapta'dan gelen ve kendisine bu kadar saygıyla seslenen bir haylaz, eski kahya adamlarına durmalarını emretti. "Sen kimsin delikanlı?" "Adım Tanyos, Geryos'un oğlu." "Geryos mu? Şato kahyası Geryos mu?" Çocuk başını salladı. Rukoz da aynı şeyi yaptı, hem de şaşkın halde birkaç kere. Kırçıl sakallı, çiçek bozuğu yüzünde bir heyecan titreyişi oldu. Köyden tek bir kişinin selam vermeyişinden bu yana yıllar geçmişti. "Nereye gidiyordun?" "Hiçbir yere. Okuldan çıkınca düşünmek için yürümeye başladım. Dümdüz ilerledim." Muhafızlar düşünmek sözcüğünü duyunca kıkırdamaya kalkıştılar ama efendileri onları susturdu. Çocuğa, "Gideceğim belli bir yer yoksa belki de bana gelme onurunu verirsin," dedi Tanyos resmi bir ifadeyle. "O onur bana ait," diye yanıtladı. Eski kahya adamlarının şaşkın bakışları arasında geri dönürü emri verdi ve atlılardan birini ziyarete gittiği şahsın evine gönderdi. "Ona bir mazeretim çıktığını, kendisini yarın ziyaret edeceğimi söylersin," dedi. Rukoz'un adamları şu veletin yapacağı bir işi olmadığını söylediği için efendilerinin planlarını değiştirmesini anlayamıyorlardı. Efendilerinin bunca yıldır köyünde yasaklı olmaktan nedenli acı çektiğini ve bir çocuk bile olsa Kıferyapta'dan birinin kendisine selam vermesinin ve evinin kapısından girmesinin ne demek olduğunu anlayamazlardı. Bu nedenle Tanyos'u baş köşeye oturttu, kahve şeker ikram etti, geçmişi dile getirdi. Şeyh ile anlaşmazlığına sıra geldiğinde de şeyhin karısına çektirdiklerini, zavallı karısının ömrünün baharında tek çocuklarını doğurduktan sonra öldüğünü anlattı. Kızı Esma'yı çağırtarak Tanyos'la tanıştırdı. O da büyük insanların çocuklara yaptıkları gibi Esma'yı kucakladı. Sürgün konuşuyor, konuşuyor, bir eli konuğunun omzunda, diğer eli havada daireler çizerek durmadan konuşuyordu. "Senin tüm ihtirasın babanın şeyhin elini öpmesi gibi senin de şeyhin oğlunun elini öpmek olamaz. Kendin için yaşamak istiyorsan okumalısın ve zenginleşmelisin. Önce tahsil sonra para. Tersi değil. Çünkü paran olunca ne sabrın ne de yaşın okumaya olanak verir. Önce okumak ama gerçek anlamda iyi niyetli keşişin okulunda değil. Sonra gelip benimle çalışırsın. Ben ipek böcekçiliği için yeni yapılar yaptırıyorum. dağdakilerin en büyükleri olacaklar. Yarım alacak ne bir oğul ne de bir erkek yeğen var. 50'mi geçtim. Yeniden evlensem bile, bir oğlum olsa bile onu bu işte yetiştirmeye vaktim olmaz. Seni karşıma Allah çıkarttı Tanyos. Köye dönerken bu sözler Tanyos'un kulağında çınlayıp duruyordu. Yüzü pırıl pırıldı. Bugün ona öç alma duygusunu tattırmış gibiydi. Gerçi sürgün ile muhabbet ederek evdekilere ihanet etmişti ama bu ihanet etmişlik duygusu ona huzur veriyordu. 14 yıldan beri köy halkı sadece kendisinin bilmediği bir sırrı paylaşıyordu ve bu sır sadece kendisini ilgilendiriyor ve yüreğini dağılıyordu. Şimdi işler tersine dönmüştü. Artık o bir sırra sahipti ve bütün köy bundan habersizdi. Bu kez Blata'dan kaçmaya hiç yeltenmedi. Hatta inadına tam ortasından geçti. Sert adımlar atıyor, yoluna çıkanlara sinek kovar gibi selam veriyordu. Çeşmeyi geçip şatoya çıkan merdivenleri tırmandığı sırada arkasını döndü ve meydandaki kalabalığın her zamankinden fazla, konuşmaların da her zamankinden hararetli olduğunu gördü. Bir an için ihanetinin öğrenildiğini sandı. Ama insanlar bambaşka bir haberle çalkalanıyorlardı. Şeyha uzun süren hastalığından kurtulamamıştı ve bir haberci o akşam şeyhe gelip haber vermişti. Şeyh cenazeye katılmak için köyün ileri gelenlerinden birkaç kişiyle yola çıkmaya hazırlanıyordu. Köyde hiç kimse üzülmüş gibi görünmedi. Hiç kuşkusuz kadıncağız aldatılmış, hakarete uğramıştı. Hiç kuşkusuz evliliği bir rezaletten ibaretti ama son ziyaretinden sonra kimse de onu bağışlayacak göz kalmamıştı. Kocasının yıllardır çektirdiklerini çekirgeler şeyhasına hak etmişti. Gömüldüğü an ise köy kadınlarının dudaklarından şu çirkin sözler döküldü. İyice batsın inşallah. Gerçi bu sözler çok alçak sesle söylenmişti. Çünkü şeyh böyle bir şeyden hoşlanmazdı. Haberci ölüm haberini getirdiğinde köy halkını toplayıp şöyle demişti. Karım sizlere ömrünün geri kalanını bağışladı. Merhumenin akrabaları yüzünden çektiklerimizi hatırlıyorum. Ama ölüm karşısında her şey unutulur. Cenazeye katılmak üzere bana eşlik etmenizi istiyorum. Orada biri yersiz bir şey söyleyecek olursa hiçbir şey duymadık, sağırız, görevimizi yapıp dönüyoruz. Büyük Jort'ta soğuk karşılandılar ama hiçbirine kötü davranılmadı. Şeyh döndükten sonra 3 gün yas ilan etti. Erkekler sütunlu salonda, kadınlar şeyhanın her zaman oturduğu odada taziyede bulunacaklardı. Ama onları kim karşılayacak, taziyeyi kim kabul edecekti? Dağ tarihçesinin yazdığına göre ölenin hiçbir akrabası olmadığı için ev sahibeliğini yapmak kahyanın karısına düştü. Zavallı keşiş olayı anlatıyor ama yorumlayamıyordu. Karalara ya da beyazlara bürünmüş ama kalplerinde hiçbir acı duymayan, sırf adettir diye gelen kadınların eskiden şeyhanın oturduğu yerde oturanın Lamia olduğunu gördüklerinde ve ona yaklaşıp sarılarak ''Tanrı bu acıya dayanacak kuvvet versin'' ya da ''Ne kadar acı çektiğini biliyoruz'' veya ona benzer yalanlar söylediklerinde nasıl ağır bir havanın estiğini tahmin etmek işini okuyucuya bırakıyordu. Bu adeti yerine getirirken kaç kadın ciddiyetini koruyabilmişti acaba? Yazar bunu söylemiyor. Erkekler kısmında işler çok daha farklıydı. Orada da kimse yanındakinin duygularından kuşku duymuyordu ama en azından görünüşe uymamak söz konusu değildi. Şeyhe duyulan saygıdan dolayı, daha doğrusu Büyük Jort'tan beraberinde getirdiği ve gerçekte tek yas tutan 15 yaşındaki oğlu Rad'ın hatırı için. Köylüler, hatta öz babası bile onu bir yabancıymış gibi inceliyordu. Gerçi 1 yaşından beri köye ayak basmadığı için aslında bir yabancıdan farksızdı. Anne tarafı ona buraları hiç sevdirmemiş, şeyh de kayınbabası eskiden yaptığı gibi refakatçi gönderir korkusuyla gelmesi için ısrar etmemişti. Bu delikanlıyı tanımak, Kıferyap da halkı için büyük sabır göstermekti. Hele de ağzını her açtığında jordular gibi konuştuğunu gördükçe. Çekirgelerin şivesini anımsıyorlardı. Gerçi hep orada yaşamıştı ama köylüler bu şivenin ardında Tanrı bilir ne saklı diyorlardı. Köy hakkında anası kim bilir kafasına neler koymuştur. Rahat uzaklardayken köylüler hiç bunu düşünmemişlerdi. Ama şimdi şeyhleri altmışına merdiven dayamışken bugün yarın ölebilir ve topraklarıyla adamlarını düşman ellere bırakabilirdi. Şeyhin de bu konuda kuşkuları varsa bile belli etmiyor ve oğluna buraların mirasçısı muamelesi yapıyordu. Taziyeleri kabul ederken onu salona oturtmuş, ara sıra içeriye girenlerin adlarını söylerken göz ucuyla babası gibi davranmasını biliyor mu diye incelemeye almıştı. Çünkü her ziyaretçiyi gereği gibi karşılamak yetmiyordu. Konumunun ayrıntılarını da dikkate almak gerekiyordu. Yarıcı Ebu Nassif vaktiyle üründen aldığı için eğilmesi, efendinin elini alıp uzunca tutması, sonra öpmesi ve ondan sonra doğrulması gerekenlerdendi. Şeyh ailesine dürüstçe hizmet etmiş yarıcı Tübiya ise bir kez el öptükten sonra doğrulması için kolundan tutup yardım edilmesi gerekenlerdendi. Yarıcı Şahub'a gelince hem bir savaş hem bir av arkadaşı olduğu için o belli bir ağırlıkla eğilse bile efendinin elini çekmesini beklemek, sonra ona sarılarak doğrulmasını sağlatmak hakkıydı. Yerine giderken de bıyıklarını vurabilirdi. Zengin olup Dairun'da ev yaptırmış olan yarıcı Eyyub'e ise yine sarılıp doğrulmasına yardım etmek gerekiyordu ama efendinin parmaklarına dudaklarını değdirdikten sonra. Bu yarıcılar için böyleydi. Köylüler için, keşiş için, eşraf için, silah arkadaşları için, şatodaki hizmetkarlar için başka kıstaslar vardı. Adlarıyla seslenilmesi gerekenler, taziye biçimleri, kendileri hakkında bir başka cevap biçimini gerektirenler vardı. Hiçbir zaman hepsine aynı şey söylenmezdi. Tabii hiçbir zaman da aynı tonda söylenmezdi. Sonra daha da özellikler gösterenler vardı. Şu katırcı ve seyyar tüccar Nadir gibi. 4 yıl önce şatodan kovulup geri dönmek için bunu fırsat bilen. Kalabalığın arasına karışmış, gereğinden fazla üzgün tavırlarıyla duruyordu. Şeyh o zaman oğlunun kulağına uzunca bir süre bir şeyler fısıldamıştı. Sonra katırcı yaklaşmış, eğilmiş, şeyhin elini almış, dudaklarına götürmüş, uzunca bir süre öyle kala kalmıştı. Şayet efendi bir yas vaktinde adet olmadığı halde böyle bir barışmayı istemiyorsa, arkasında duran Geryos'a döner ve adam çekilene kadar onunla konuşurdu. Ama efendi böyle bir davranışta ancak ağır bir suç işlendiğinde bulunurdu. Örneğin Rukoz gibi efendi tarafından hırsız ve sahtekar sayılan biri kalabalığın arasına karışıp kendini bağışlatmaya kalkışırsa. Nadir'in işlediği suç aynı kıratta değildi. Bu yüzden de şey, adamın eline asılı kalmasına bir süre izin verdikten sonra omzunu tuttu ve içini bıkkınlıkla çekerek ''Seni Allah affetsin Nadir ama dilin hiç durmuyor.'' dedi. ''Doğuştan şeyhim.'' Efendiye göre katırcının suçu büyüktü. Şato'ya sık sık gelirdi, konuşması, bilgisi takdir edilirdi. Gerçekten de dağın en bilgili adamıydı. Gerçi kılığından ve mesleğinden bunu anlamak olanaksızdı. Hep bir haberi, bir yeniliği izler, en bilgili müşterilerine kulak verirdi. Ama kendini dinletmeyi daha çok severdi ve dinleyenlerin düzeyine aldırmazdı. Katırının üzerine ters oturup elinde kitabı okuya okuya dolaştığı söylenirdi. Onu ilgilendiren bir kitaptan söz edildiğini duydu mu, bu kitabı ister Arapça olsun, İster Türkçe, çünkü rahat okuduğu iki dil bunlardı, edinmek için çok para vermeye razı olurdu. İşte bu yüzden evlenmediğini söylerdi. Çünkü derdi, hiçbir kadın kazandığını son kuruşuna kadar kitaplar için sarf eden bir koca istemez. Köyde anlatılanlar farklı olduğundan oğlanlara düşkün olduğu söylenirdi. Ama hiç suçüstü yakalanmamıştı. Ancak şeyhin ona kızgınlığı bu zaafı yüzünden değil, Fransız devrimi yüzündendi. Nadir, çocukluğundan beri Fransız devriminin büyük hayranıydı. Şeyh ve diğer derebeyleri devrimi geçici bir heves olarak görmüşlerdi. Onlara göre bizim Fransızlar akıllarını yitirmişlerdi ama Tanrı onları bize doğru yolda kavuşturmuştu. Katırcı bir veya iki kere ayrıcalıkların kaldırıldığını söylemiş, şeyh de yarı şaka yarı ciddi bir ifadeyle onu tehdit etmiş, ziyaretçisi de susmuştu. Ama günün birinde Fransız konsolosluğunun kavasına tapon mallarını satmaya gittiğinde öylesine olağanüstü bir haber duymuştu ki kendisini saklayacak gücü bulamamıştı. 1831 yılında, yani bir yıl önce, Fransa'da bir rejim değişikliği olmuş ve Louis Philippe tahta çıkmıştı. Şeyhimiz geçen hafta bir Fransızın anlattıklarını asla tahmin edemez. Baklayı çıkar Nadir. Yeni kralın babası devrimciymiş ve hatta 16. Louis'nin idamına lehte oy vermiş. Katırcı bitmez tükenmez tartışmalarında bir puan aldığından emindi. Koca suratı sevinçten parlıyordu ama şeyh bu işin şakasına gelmemişti. Ayağa kalkarak "Burada böyle sözler söylenmez" diye bağırmıştı. "Defol ve bir daha buraya ayak basma." Bu tepkinin sebebi neydi? Bu hikayeyi anlatan Cebrail de bilmiyordu. Şeyhin, Nadir'in sözlerini yersiz, münasebetsiz, terbiyesiz ve halkı önünde şıkırtıcı bulmuş olması mümkündür. Yoksa haberin kendisini mi afallamıştı? Yeni Fransız kralına bir hakaret olarak mı algılamıştı? Nadir'in ses tonunu mu beğenmemişti? Kimse soramamıştı. Tabii Katırcı hiç soramamıştı. Parmaklarını ısırmış olmalıydı çünkü orası kendi köyüydü. Evi ve kitapları oradaydı ve şeyh de en esaslı müşterilerindendi. Bu yüzden kendini affettirmek için ilk gelenler arasındaydı. Bu adam hakkında en önemlisini söylemedim. Tanyos Kiçkin yok oluşu hakkında mantıklı bir açıklamada bulunan tek eserin yazarı da odur. Gerçekten de Nadir bir deftere gözlemlerini, kendi uydurduğu özdeyişleri şiir ya da düz yazı olarak yazardı. Bu yazıların çoğu "Tanyos'a dedim ki" ya da "Tanyos bana dedi ki" diye başlar. Ancak bunun yazıya bir giriş biçimi mi yoksa gerçek konuşmalar mı olduğu anlaşılmazdı. Herhalde bu yazıları bu biçimiyle yayınlamak söz konusu değildi. Bunları Nadir'in ölümünden sonra bir üniversite mensubu bulmuş ve benim Katırcı'nın bilgeliği diye çevirdiğim bir başlıkla yayımlamıştı. Bu önemli tanıklığa sık sık başvuracağım. 3. Katırcı affedilir affedilmez Tanyos'un yanına geçip oturdu. Kulağına eğilip "Ne pis hayat" diye fısıldadı. Ekmek paranı çıkarmak için el öpmeye mecbur kalmak. Tanyos usulca onayladı. Gözleri şeyhe, oğluna ve iki adım gerilerinde duran Geryos'a dikilmiş, aynı şeyi aklından geçirmekteydi. Birkaç yıl sonra o da kahya gibi aynı durumda, iki büklüm, Raad'ın emirlerini dinler mi olacaktı? Ölmeyi yeğlerim diye düşündü. Öfkeden dudakları titriyordu. Nadir daha da yaklaştı. Fransız devrimi olacaktı da tüm şu şeyh kafaları kopmayacaktı. Tanyos tepki vermedi. Katırcı, bir türlü gitmek bilmeyen katırının üzerinde sallanır gibi oturduğu yerde kıpırdıyordu. Ve yine tıpkı bir yılan gibi bir yerdeki halıya, bir tavandaki kemerlere, bir ev sahiplerine ve konuklarına bakıyor ve her birine yerine göre göz kırpıyor veya yüzünü kırpıştırıyordu. Sonra yanında oturan genç arkadaşına tekrar döndü. "Şu şeyhin oğlu azıcık serseriye benzemiyor mu?" diye sordu. Tanyos gülümsedi ama uyarıda bulunmadan edemedi. "Kendini ikinci defa kovduracaksın." Aynı anda gözleri Geryos'unkilerle karşılaştı. Geryos yanına gelmesini işaret etti. Nadir'in yanında oturma. Git bak bakalım annem bir şey istiyor mu? Tanyus itaat etsin mi diye düşündüğü bir sırada dışarıda bir uğultu duyuldu. Şeyh'in kulağına bir şeyler fısıldandı. O da acele olarak kapıya yöneldi. Ra'd'ın kendisini izlemesini istedi. Gerios arkalarından seyirtti. Gelen saygın bir kişiydi ve onu kapıdan karşılamak adetti. Sahlayn köyünden Dürzi derebeyi Sait Bey'di gelen. Omuzlarından dökülen kalın çizgili uzun bir aba giymişti. Sarı bıyıklı yüzüne bir görkem veriyordu. Adet olduğu için. Bir haber duyduk demekle söze başladı. İnşallah doğru değildir. Şeyh de alışılmış cevabı verdi. Tanrı bizi üzmek istedi. Her üzüntünüze koşacak kardeşleriniz olduğunu unutmayın. Sait Bey, seni tanıdığım günden beri komşu sözcüğü, kardeş sözcüğünden daha değerli oldu. Nezaket sözleri ama sadece sözden ibaret değil. Şeyh, kendi akrabalarından çekmişti de komşusuyla ilişkilerinde 20 yıldan beri en ufak bir sorun çıkmamıştı. İki adam kol kola ve aynı anda içeriye girdiler. Şeyh konuğunu sağına oturttu ve Ra'da şu sözleri tanıttı. Bil ki öldüğüm gün burada sana babalık edecek biri var. Tanrı uzun ömürler versin Şeyh Francis. Yine nezaket formülleri. Ama sonunda sadede geldiler. Herkesin tepeden tırnağa süzdüğü o garip adama. Kadınlar kısmında bile haber duyulmuş ve bazıları adamı görmeye gelmişti. Ne bıyığı ne de sakalı vardı. Kafasına, kulaklarına kadar inen yassı bir şapka geçirmişti. Aradan görünen saçları kırlaşmıştı, hatta beyazdı.